Kelebekler ve İnsanlar Üstün Dökmen 12. Ayrım. Gülşen Hanım için sevişmek kendisi için bile olsa tuhaf bir şeydi. Bir anda olup bitmesi gereken, öncesinde ya da sonrasında üzerinde konuşulmaması gereken, rahatsızlık verici bir şeydi. Eşiyle seviştiklerinde pek çok defa, özellikle birleşme anında, ya eski mutlu bir anıyı düşünürdü ya da planladıkları bir tatili. Sevişme anı bir anda olup bitmesi gereken bir şeydi. Kocası Rasim Bey de birleşmenin az öncesinde acaba başarılı olabilecek miyim diye, boşalma sonrasında ise oh oldu işte diye düşünürdü. Ortak bir etkinlik ayıp diye tanımlandığı için önce ortaklara eziyete dönüşür, giderek daha da ayıp diye düşünülür. Bir kadınla bir erkeğin sevişmesi zaten çirkindi. İki özürlünün sevişmesi ise daha da çirkindi. İnsanlar nikah günü ya da daha sonra bu iki insana baktıklarında neler neler düşünürlerdi. Sonra daha kötüsü vardı. Ya çocukları olursa nasıl olurdu? Çocukları olmazdı belki ama ya olursa ne yaparlardı? Umay çocuk filan doğuramazdı. Doğurmaya kalkışsa ölürdü. Sevişirken bile ölebilirdi. Bütün bunları düşünmek korkunç bir şeydi. Ama birinin düşünmesi gerekiyordu. İş alevlenirse kocası ne yapacaktı? O da ayrı bir sorundu. Umay odasına çekildi, interneti açtı. Gökhan az sonra bunu gördü. Belki 1000 yıllık, en azından 20 yıllık bir hasretle chatleşmeye başladılar. Sonra Skype'ı açtılar, konuştular. Bir ara Gökhan, seni seviyorum dedi. Umay, iyi de daha yeni tanıştık. Bu kısa sürede nasıl sevilir böyle dedi. Daha ilk günden samimi olmuşlardı, senli benli. Senden benden sohbete başladılar. Bir ara pencereye baktı Umay, bir kelebek geçti önünden. Bu dün gördüğü kelebek Alaim-i Sema'ydı. Ama Umay onu tanımadı. Başka bir kelebek sandı. Alaim-i Sema uçup gitti. Vakti azdı. Öğlene doğru Gülşen Hanım Umay'ı yemeğe çağırdı. Buna da gitmemek olmazdı. Umay, geliyorum anne dedi, interneti kapattı. Gülşen Hanım Umay'ı verandaya götürdü, gergindi. Umay genelde annesinin duygularına duyarlıydı. En ufak şekilde yüze asıldığında hemen anlar, ne oldu anne derdi. Ama o gün anlamadı. Galiba Umay hızlıdan hızlıya değişiyordu. Gülşen Hanım bunu fark etti. Umay eski Türkçe'de kutsal bir kuşun adıydı. Umay Gülşen Hanım için bir efsaneydi. Küçük kuşuydu onun. Hayatla arasındaki bağdı. Zor günlerde Gülşen Hanım Umay'a sarılırdı. Şimdi derinden gelen sızıya benzer bir sezgiyle küçük kuşunun ellerinden uçup gideceğini görüyordu. Yalnız kalacaktı. Umay umuttu, kuştu, candı, capcanlıydı. Belki de uçma vakti gelmişti. Ana babalara acı gelse de kuşlar ve çocuklar günü geldiğinde uçmalıydı. 20. Gerçeği söyleme lüksü. Lüks lambası pırıl pırıldır. Korlaşmış bir gömleği vardır. Birkaç metrelik bir daireyi pırıl pırıl aydınlatır size. Ama az ötesi kapkaranlıktır. Siz karanlıktakileri görmezsiniz ama onlar sizi görür. Lüks lambasına lüks denmesinin sebebi, ilk çıktığında çok modern, çok lüks sayılmasıydı belki. Umay'la Gökhan'ın aşkı da bir lüks ışığı gibiydi. Onları aydınlatan ama çevrelerini, ötelerini göstermeyen bir lüks lambası ışığı. Şimdi bir lüks daha ekleniyordu yaşantılarına. Ömürlerinin kısıtlı olduğu konusunu birbirlerine söyleyip söyleyememe lüksü. Ömürlerinin kısa olabileceğini birbirlerine söylemeleri dürüstlüktü. Yalanların kapladığı dünyada ender rastlanan bir lükstü. Dürüst olduğunuzda bir lüks ışığındaymışçasına kendinizi görürsünüz, önünüzü görürsünüz, uzaktakilerin sizi nasıl gördükleriyle ilgilenmezsiniz. Aşıklar lüks lambası ışığında gibidirler. Dürüst olanlar da öyle. Dürüst aşıklar yan yana duran iki lüks lambası taşırlar ellerinde. İki kere aydınlık içindedirler. Gökhan, hastalığı, ömrünün uzunluğuyla ilgili kaygısını Umay'a anlatıp anlatmama konusunu birilerine danışmak istedi. Ablasıyla konuşamazdı, bu konu aile içinde en önemli tabuydu. İması bile yasaktı. Sonra aklındaki fakültedeki Umut ağabeyi geldi. Bir akşam Umut'u internette yakaladı. "İyi akşamlar Umut abi," dedi. Umut, sıcak parmaklardan çıktığı hissini veren sıcak bir sesle "Vay Hawking, günaydın," dedi. Astronomide okurken arkadaşları ve hocaları Gökhan'ın kendisine Stephen Hawking ile özdeşleştirdiğini bilirlerdi. Başlangıçta Gökhan'ın yarı şaka yarı ciddi olarak kendi kendine yaptığı bu benzetme, giderek tüm bölümün katıldığı bir espriye, Gökhan'ı betimleyen bir lakaba dönüşmüştü. Kimse dalga geçmek kastıyla Hawking demiyordu ona. Esprinin kaynağı Gökhan'dı. Biraz gerçekten kendini Hawking'e benzettiği, onun gibi olmak istediği için, biraz da giderek rahatladığı, bedensel özrünü şaka konusu yapabildiği için Hawking diyordu kendine. Dostları onun bu ince savunma mekanizmasına eşlik etmişlerdi yalnızca. Sizi sarsan bir sorunla, bir travmayla ilgili olarak aradan bir süre geçtiğinde, espriler, nükteler yapmaya başladığınızda, sorununuzla baş etmeyi başardınız, onu hazmettiğiniz anlaşılır. Marmara depreminin ertesi günü dilsizdi çocuklar. Sonra depremin resmini yaptılar, en sonunda da depremle ilgili şakalar. İşte o zaman depremle baş etmeyi başardılar. Özrüyle ilgili şakalar yapan, görünürde kendisiyle özrüyle dalga geçen ama aslında yaşama bağlılık sergileyen bir sanatçı var. Adı Metin Şentürk. Yaşantısı soyadıyla müsemma. Kahpe Bizans adlı filmde kale gözcüsüydü mesela. Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyunda Brecht, tarihteki olaylar ilk kez gerçekleştiğinde trajedidir. Daha sonra hatırlandığında ise komedi olur demişti. Gökhan'ın trajedisi giderek hayatının komedisi olmuştu. Aslında trajedi mi daha gerçektir, komedi mi bilemezsiniz. Gökhan, "Sana danışmam gereken bir durum var abi," dedi. Umut, "Hayırdır, yeni dünyalar mı buldun gökyüzünde?" "Yok abi, gökte değil, yeryüzünde bir dünya buldum. Bir yıldız." "Vay koçum, turnayı gözünden vurdum desene şuna. Kim bu kız oğlum?" Gökhan Umay'la ilgili kısa sürede olup bitenleri anlattı. Umut'a ve içini kavuran o soruyu sordu. "Abi ben bu kızı seviyorum. Hızlı oldu ama seviyorum. Evlenmek istiyorum. 10 yıl ömrüm kaldığını söylesem mi?" Umut, "Sen karar vereceksin ama her konuda her şeyi biliyor musun? Nasıl? Diyelim ki senin ömrün kısa. Umay'ın ömrü ne kadar? Benimki ne kadar? Sokaktan geçenlere bak. Onlarınki ne kadar? Bir tek seninkini biliyoruz. O da belki 10 yıl. Belki yanılıyor doktorlar." "Yani söyleme mi diyorsun?" "Söyleme demiyorum. Öncelikle sen dert etme. Sen dert etmezsen söyleyip söylememek önemsiz olur gözünde. Öyleyse 10 yılın kaldığı bir tahmin, bir hipotez yalnızca. Bu hipotez ya doğrulanmazsa bir tahminle durup dururken ortalığı karıştırma. Belki de 10 yıllık ömrümün kaldığı bir hipotezdir dersen anlar, kız avukatmış. Onların da hipotezleri vardır mesleklerinde mutlaka. Ya ispatlanır ya ispatlanmaz. Çürütülebilir hipotezler değerlidir biliyorsun. Çürütülmeyenlerden korkmalı." Gökhan çürütülemeyen bir hipotezi hatırlayamadı. "Hipotezin çürütülebilir olması şart mı abi?" diye sordu Umut. "İyi bir hipotez çürütülebilir olmalı. Ama çürütülmemeli. Eğer cebimde 10 lira var veya yok dersen ya da yazı gelirse ben kazanıyorum, tura gelirse sen kaybediyorsun dersen bunlar çürütülemeyen hipotezlerdir. Test edilemeyen hipotezler de öyle. Dogmalar birer çürütülemeyen hipotezlerdir. Ne zaman öleceğimiz şimdiden test edilemez. Hayatını test edilmemiş hipotezler üzerine kurma. Sağ ol abi. Sonra ömrümüzün süresi değil, kalitesi önemlidir. Ne kadar yaşayacağın değil, nasıl yaşayacağın önemlidir. Abi bir şey daha var. Ailelerimiz desteklemezse diye endişe ediyorum. Oğlum, ömrüm bu kadar. Babamın rızası şu kadar. Bunları boş ver, mutlu ol, mutlu et. Gerisini delete et. Bizi nikaha çağır yeter. Çağırmaz mıyım abi, şahidim olursun. Beni şahit yapma oğlum, takım elbisem yok. Umut'un sözleri Gökhan'a iyi geldi. Mutlu ol, mutlu et, gerisini delete et. Gökhan bu sözü hayatı boyunca kaç yıl sürerse sürsün unutmayacaktı. Delete et. 21. Kumandalı Sandalye. Umay'la Gökhan gün boyu chatleştiler. Bir ara Gökhan, Buluşalım, bize gel dedi. Umay annesinin Gökhanlara gitmek istemeyeceğini düşünüp başka bir yerde buluşmayı önerdi. Bu öneriyi ona Gökhanlara götürmek istemeyen annesinin bir pastaneye hiç mi hiç götürmeyeceğini düşünmeksizin ortaya atmıştı. Bu yüzden Gökhan'ı önce bir pastanede buluşalım dedi, sonra da annesinin istemeyeceğini düşünüp vazgeçti. Tam bu an, keşke benim kullanabileceğim bir tekerlekli sandalyem olsaydı diye düşündü, yok diye üzüldü. Bunca zamandır böyle bir sandalyeyi ne diye istememişti. Hemen annesine döndü, birden aklına gelmişçesine, o değilden gibisine, anne beni ite ite çok yoruluyorsun, kumandalı bir sandalye alalım mı diye sordu. Aslında içinden geçen, Gökhan'ınkine benzeyen ve beni daha özgür kılacak bir sandalyem olsundu. Gülşen Hanım Umay'ın ne dediğini duydu. Demediğini de anladı hemen. Umay'ı tanırdı. Hatta kendisinden, kocasından daha iyi tanırdı. Kendi davranışlarının nedenini, gerçek nedenini her zaman bilmezdi. Ama Umay'ın neyi niçin yaptığını, neyi neden söylediğini genellikle bilirdi. Küçük kızı artık büyümek, özgür olmak istiyordu. Umay'ın annesine karşı gizlisi saklısı yoktu. Gülşen Hanım'ın gözünde kızı, kolu bacağı yeterince gelişmemiş, baktığında içinde ne saklıyorsa görebildiği, ufak camdan bir bebekti. Şeffaf bir bebek gibiydi ve kırılabilirdi. Şirin, akıllı, eğitimli ama korunması gerekli. Gülşen Hanım'ın gördüğü Umay, özgür olmak, daha da önemlisi o oğlanla arkadaşlık etmek istiyordu. Gülşen Hanım için Gökhan ne akıllıydı ne gökbilimci, sadece o oğlandı. Tamam, arkadaşlık etsinlerdi ama böylece başlayacak bir yolun sonunun nerelere uzanacağı konusunda Gülşen Hanım'ın kaygıları vardı. Umay annesinden cevap bekliyordu. Bir akülü otomatik sandalye. Gülşen Hanım bunu fark etti. Tamam canım, istiyorsan alırız. İstanbul'a dönünce bakalım dedi. İstanbul'a Eylül sonunda döneceklerdi. Umay ise kumanda sandalyeyi şimdi istiyordu. Hemen alabilir miyiz anne diye üsteledi. Gülşen Hanım'ın kalbi daralmaya başlamıştı. Umay elbette böyle bir şey isteyebilirdi. Hatta geç bile kalmışlardı. Ancak sandalyeyi isteme sebebi karabasan gibi Gülşen Hanım'ın üzerine çökmüştü. Hissetmeden ağzı kurudu, terledi. Gergin bir ses tonuyla tamam hayatım dedi. Umay annesinin gerildiğini de, niçin gerildiğini de anlamıştı ama oralı olmadı. Daha doğrusu pek oralı olmadı. Eskiden olsa annesinin isteklerini daha bir önemserdi, onunla çatışmazdı. Hemen alalım diye diretmezdi. Şimdi başkaydı. Şimdi başkaydı. Fark etmediği bir değişim süreci içindeydi. Annesinin kendisini sürekli engelleyen tavrına karşı çıkmak istiyordu. Yeni bir kaba boşaltılan bir zeytinyağının içindeki baloncukların ağır ağır yükselip havayla buluşması gibi. Umay içindeki istekleri, kafasındaki düşünce baloncuklarını görünür kılmayı, hayata geçirmeyi sessiz bir inatla becermek istiyordu. Bunu yapabilirdi. Gökhan'la arkadaşlık etmek istiyordu. Engeller önemli değildi. O güne kadar Umay gizlisi saklısı olmayan, her zaman annesinin sözünü dinleyen, itiraz etmeyen, ana babalarının gönüllerindeki dilek ve temenniler listesinin başına konmaya layık, uslu, uyumlu, uysal bir genç kızdı. Ama hayretle, daha çok kaygıyla, biraz da örtülü bir öfkeyle Gülşen Hanım artık şunu görüyordu. Umay, kozasından çıkıp hızla büyüyen bir kelebek gibi, öngörülemez bir hızla değişmeye başlamıştı. Değişecekti. Az öncenin uslu kızı, az sonra dediğim dedik, istediğim istedik, başına buyruk birisi olacaktı. Kozasındaki uyku belki de Umay'a yaramıştı, uyanması hızlı olacaktı. O gün Gülşen Hanım sürekli sigara jelatinlerini ve su şişesi kapaklarını düşündü. Yıllardır şu kadar sayıda sigara jelatini götürene, bu kadar sayıda plastik su şişesi kapağı götürene, akülü sakat sandalyesi verildiğini duymuştu. Kim veriyordu, bilmiyordu. Bu yolla alanı da görmemişti. Belki gerçekti, belki efsane. Ama bu efsane Gülşen Hanım'ın zihnini sızlatırdı. Gerçi sakat yakınlarına sokakta gereksiz sorular sorarlardı. Gözlerini dikip arkalarından bakarlardı. Ancak toplumun vicdanı sakatı özürlüsü için bir şeyler yapmak isterdi. toplum zihniyle, eliyle, emeğiyle, adeta özürlüsünden özür dilemek niyetiyle, belki de harcadığı onca şeyi telafi etmek niyetiyle, jelatinleri, kapakları birer birer biriktirirdi. Belki de bu, biriktirme hastalığını faydaya dönüştürme gayretiydi. Umay'ın kapaklarla alınmış bir sandalyeye ihtiyacı yoktu. İstediklerini de alabilirlerdi. Bugüne kadar belli ki anne kızın birbirlerine bağımlılık istediğinden ötürü elle itilenini kullanmışlardı. Artık bağımsızlığın azalma vakti gelmişti, alabilirlerdi. Hem de birkaç tane. Gülşen Hanım eşiyle konuştu, 3 tane akülü sandalye ısmarladılar. Biri Umay'a, ikisinde ihtiyacı olan birilerine. Umay'ın otomatik tekerlekli sandalyesi birkaç güne gelecekti. Otomatik sandalye, akülü sandalye, kumandalı sandalye. Adı her neyse, kumandalı sandalye kullanırsanız yaşamınızın kumandası sizde olurdu. 22. Sonlu olmanın sonsuz kederi. İnsan, ölümlü olduğunu bilen, bu yüzden bazen açık, çoğunlukla derinden acı çeken ve bu acıyla başa çıkmak için türlü yollar deneyen bir varlıktır. Bu yolların bazısı uzun ve karmaşıktır, bazısı çıkmaz sokak yoludur. Bazısı kısa ve net, bazısı bataklık yoludur. Kimi, ölümlü olmadığını ispatlamak için tehlikelere atılır. Kimi, ölümsüz olma gayretiyle çocuk yapar. Soyadını sürdürmeye çalışır. Kimi çeşme yaptırıp üzerine adını yazdırır. Kimi bilimde, sanatta bir şeyler bırakmak ister geride, buluşlar yapar, eserler üretir. Herkes kendince bir şeyler yapar. Ölüm kaygısıyla başa çıkabilmek için dünyada oturup dünyadan uzaklaşanlara, çıkmaz dehlizlere girenlere varoluşçu filozoflar, kendini kandırma dediler. Adı öldükten sonra da uzun yıllar sürsün diye Gökhan'da bir şeyler yapmak ama sağlıklı bir şeyler yapmak ve Hawking gibi gökyüzüne adını yazdırmak istiyordu. Daha şimdiden keşfettiği bir kuyruklu yıldızı vardı. Kayıtlara adı Gökhan diye geçmişti. Ama bazı arkadaşları bu kuyruklu yıldıza Hawking 2 diyorlardı. Batıdaki dağların gölgesi ikindi üzeri gözükmeyen bir koyu bulut gibi vadiye inerdi. Yazın sıcak olan bu gölge sonbahar geldiğinde bir anda üşütüverirdi insanları. Güneşte sıcak olurdu sonbahar. Bir adım ötede gölgede serin. Kışın gelmekte olduğunu birdenbire üşütüveren gölgeler haber verirdi. Bir de ağaçların yapraklarını yere sermesi. Sonbaharın sonunda ağaçlar çıplak birer vücutla soğuk ve yalnız girerlerdi kışa. Ancak bilirdiniz ki ölü bedenlere benzeyen bu çıplak dallar baharda canlanacaktır. Dalların yeniden yaşama dönme isteği, derinlerden gelen öz sularla, tomurcuklarla, çiçeklerle, ölüler ülkesinden çıkıp geliverecektir yeryüzüne. Yani kısaca ölüp ölüp dirilme vardır doğada. Ölmekten korkan insan evladı ta eskilerden beri doğa ile özdeşleşip kendini, yeniden doğma fikrini, yani reenkarnasyonu üretti. Bugün gitsem bile yarın yine burada olacağım. Hiç bitmeyecek gençliğim. Tekrar tekrar doğacağım. Bu düşünce insan evladının ölümlü olma kaygısına pek de parlak olmayan ama bu kaygıyı örten bir örtüdür yalnızca. Gökhan'ın astronomide yücelme çabası ölümlü olma kaygısıyla başarılı bir baş etme yoluydu aslında ama yetmiyordu. Ölümlü olduğu fikri, daha da kötüsü, büyük ihtimalle bu dünyadan beklenenden erken ayrılacağı düşüncesi onu üzüyordu. Reenkarnasyon fikri bu yüzden ona iyi gelmişti. Gökhan bilim dışı saydığı için açıkça söyleyemezdi ama gizliden gizliye yeniden doğuş fikrine, reenkarnasyona inanıyordu. Er ya da geç ölecekti. Muhtemelen hastalığından ötürü genç yaşta ölecekti. Ama bu önemli değildi. Çünkü dünyaya yeniden gelecekti. Toplumdaki geleneksel düşüncelere fazlaca itibar etmese de yeniden doğuş fikri Gökhan'ı rahatlatırdı. Anlamsız olduğunu bile bile içten içe genel anlamda reenkarnasyon diye bir şey yoktur ama bana özel bir yeniden doğuş olacaktır diye inanırdı. Ben Hawking'im çünkü. Test edemeyeceği bir hipotezdi bu. Sadece inanırdı. Tut ki kısa ömrüm, tut ki fakirim. Ben sürekli doğduğum için zenginim. Nice insana bu düşünce iyi gele gelmiştir. 12. ayrımın sonu sayfa 112, devamı 13. ayrımda.